TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Zaman su misali akıp geçiyor. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yeni bir haftaya merhaba diyoruz. Yeni bir günde, yeni bir haftada sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanına, radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresimizden ve TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Depremin çocuklar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Bu konuda ailelere ve öğretmenlere düşen görevler üzerine tavsiyelerini alacağız. Yayınımıza Söz Uçar köşemizle devam edeceğiz. Bu hafta Osmanlı Medeniyetinin İzinde 40 Şehir Portresi kitabını konuşacağız. Yazar Fahri Tuna telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Güne Bakan başladı. Sevgili dinleyenler, Güne Bakan devam ediyor. Türkiye büyük bir deprem felaketi atlattı. Sarsıntılar devam ediyor. 7000'in üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi şu ana kadar. Bugün de Malatya'da bir deprem daha meydana geldi. Göçük altında kalanlar vardı. Onlar da çok şükür sağ salim kurtarıldı. Bölgede bilhassa deprem korkusu devam ediyor. Özellikle çocuklar bu konuda çok etkileniyorlar. Çocukların deprem psikolojisini konuşacağız. Depremin çocuklar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Bu konuda ailelere ve öğretmenlere düşen vazifeler neler? Tavsiyeler alacağız. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız telefon attığımızda. Nevzat hocam merhaba. Güne Bakan'a merhaba. Hoş geldiniz.
İyi yayınlar Mustafa Bey. İyi çalışmalar.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Tekrar geçmiş olsun. Bugün Malatya'da bir deprem yaşadık.
Evet,
5,6 evet. Büyüklüğünde.
5,6.
Sürekli sallanıyoruz evet. Ve korkuyoruz da tabii bölgede olan insanlar bunu sıkça yaşıyor. O korku daha da büyüyor ve travmaya neden olabiliyor. Her harekette aynı anın hatırlanması, yoğun huzursuzluk hissi, uyku bozuklukları, ağlama isteği, deprem anının akıldan çıkmaması, küçük bir hareketten bile korkma durumu gibi haller yaşanabiliyor. Ve bu durum en çok da çocuklarımızı etkiliyor malumunuz. Kıymetli hocam, deprem korkusu çocuklar üzerinde nasıl etkiler bırakabilir?
Tabii deprem korkusu, depremin bir korkusu oluyor. Arkasından kaçma davranışı oluyor genellikle. Yani bu şimdi çocuklarda kaçma davranışı daha öğrenememiş oluyorlar. Çocuklar bir korkuyu yaşıyorlar.
Evet.
Yani deprem korkusunu yaşadıkları zaman böyle şu anda hani büyük deprem yok ama bir sallanma oluyor. Müthiş bir dehşete düşürüyor herkes. Çocuklar biraz daha büyüklere bakarlar. Yan gözle en azından. Güvendikleri kişilere bakarlar.
Acaba büyüklerim onlar, ne yapıyor?
Yani eğer işte okul öncesi çocuklar için diyorum. Ona bakarlar. Evet. Onlar eğer böyle soğukkanlıysalar, böyle depremle ilgili bilinçli davranıyorlarsa mesela çök, tutun tarzında o davranışı biliyorlarsa hemen onu yaparlar onlar da. Böyle durumlarda.
Evet.
Çökme ve tutunma davranışını yaparlar. Eğer bilmiyorlarsa onlara bakarlar. Oradan rahatlarlar. Çocuklar genellikle o depremde o ilk andaki korkusundan değil de depremden sonraki tepkilere göre kendileri depremle ilgili bu okul öncesi çağındaki çocuklar onunla ilgili soyut düşünce gelişmediği için anlamlandıramazlar yaşadıklarını. Onu anlamlandırabilmek için referans kişiler lazımdır. O referans kişileri daha önce tanıdığı, bildiği kişilerdir. Güvendiği yakınları kişilerdir. Böyle durumlarda yani anne baba baba yahut da onun yerine geçen kişilerin böyle durumlarda soğukkanlı olması, çocukları böyle sahiplenici, kucaklanıcı olması çocuklar için korku giderici etki yapar. O, daha büyük çocuklar da bunu şu anda artık daha önce hiç bu konuyu düşünmeyen çocuklar bile öğrenmeye başladılar şimdi. Yani onlara böyle durumlarda yani kriz, deprem hazırlık bir krize hazırlık gibidir. Kriz eğer bir insan hazırlıklıysa krize, o krize olduğu zaman hemen hazırlığı olduğu için ona göre davranır, krizi kolay yönetir, aşar. Onun için krizlerde risk yönetimi vardır. Risk belirlenir. Ondan sonra onun yönetimi yapılırsa kriz geldiği zaman mesela ticareti krizlerde tutun da krizlere kadar yani bir hastalığa kadar birçok şeylere kişinin önceden hazırlıklı olması onu önler. Şimdi bu şu anda da depremle ilgili bir olduğu zaman bir deprem ne yapacağımla ilgili çocuklarımızı eğitmezsek çocuk panik yapar. Evet. Onun için burada o afetle ilgili yani çocuklarla ilgili eğitimi mesela illa o bölgede olması da şart değil şu anda. Bütün Türkiye'deki çocuklar şu anda ikinci travma yaşıyorlar. Bütün anneler çocuklarına aman bir şey olursa şu numaraya telefon et. İşte şöyle olursa hemen ben geleceğim, haber veririm. Ya da okul yönetimleri önlemler alıyor şu anda. Eğer serviste olursa şunu yapacağız diyorlar. Eğer okulda olursa biz şu tedbirleri alıyoruz, hemen toplanma alanımız şöyledir diyorlar. Herkes yazılı bir kurallar geliştirmeye başladı şu anda. Evet. Birçok okul. Bu aslında güzel bir şey.
Sayın hocam.
Biz de böyle durumda yazılı kurallar geliştirirsek çocuk belirsizlik olmaz. Korkutan şey belirsizliktir burada.
Evet. Evet. Sayın hocam, aileler, bilinçli aileler daha doğrusu mümkün olduğunca çocuklarını ekranlardan uzak tutmaya çalışıyorlar. Her ne kadar hassas davranmaya çalışılsa da çocuklar bir yerlerden duyuyorlar. O çocukların enkaz altında kaldıkları, hayatlarını kaybettikleri. Çocuklar sonra ölümü soruyorlar. Ölümü çocuklarımıza nasıl anlatabiliriz?
Tabii. Şimdi bu çocuklar şu anda tamamen böyle depremden ilgili odadan kaçırmak, depremin televizyonu kapatmak, dinlettirmek bu gerçekçi değil. Çocuklar muhakkak mümkün değil duymam. Arkadaşlarından duyacaklar en azından. Evet. Yahut da işte akıllı telefona girdiği zaman her an muhakkak görecekler. Bu nedenle bunu duymamak değil, bunu çocuğa doğru yaşına uygun bir şekilde anlatabilmek. Yani bu deprem bu hayatımızın gerçeği. Türkiye'nin işte %70'i deprem bölgesinde. Bizim hiç önümüzde deprem olma ihtimali şöyle şöyle. Böyle bir ihtimale karşı böyle böyle tedbir alacağız. İşte öldüren deprem değildir. Deprem uygun olmayan yapılardır tarzında. Bilinçlendirdiğimiz zaman çocuk böyle durumda kontrol edebileceği şeyler depreme hazırlıktır. Kontrol edemeyeceği şey depremde başladıktan sonradır. Tabii kişinin o anda kontrolde zorlayacağı. Ama hazırlıklı olursa kimse o deprem anındaki o 1 dakikalık, 2 dakikalık zamanda bütün şeyi maksimumda değil minimumda yaşar korkuyu.
Evet.
Böyle durumlarda. Onun için böyle durumlarda çocuğa hatta şöyle diyoruz. Anaokulundaki çocuğa depremden bağımsız yani hiç yokken bile akvaryumdaki balığın öleceğini öğretelim diyoruz. Hı hı. Onu öğretmediğimiz zaman balık öldüğü zaman çocuk 10 şiddetini yaşar travmayı. Ama onun da işte yaşlanacağını, onun da bir ömrü olduğunu, zamanı gelince öleceğini bilirse çocuk üzülür ama bir şiddetini üzülür, 10 şiddetinde değil.
Doğum gibi ölümün de hayatın doğal bir gerçeği olduğunu onlara uygun bir üslupla anlatmamız gerekiyor.
Anlatmak yani bu böyle deyip onu yani çocuk ondan etkilenebilir. Anne ya ölürse diyebilir, sorabilir, soracak. Hayatın bu şeyi yani hayat hep böyle gül bahçeleri, çiçeklerle gidilmiyor hayat yolu. Hayat yolunda taşlar var, engeller var, çukurlar var. Bütün bunları çocuğa hazırlamamız gerekiyor. Hazırlamadığımız zaman çocuk hep bireyselleşemiyor, özerk davranamıyor, oluyor, dayanıklık eğitimi düşük çocuklar oluyor. Yani dayanıklık gücü zayıf olduğu zaman stres, ufak bir stresten dağılıyorlar çocuklar. Hemen ufak bir stresten depresyona giriyorlar, ruh sağlıkları bozuluyor. Halbuki bu deprem çocuklarımıza dayanıklılık eğitimi vermek için bir fırsattır. Hatta evet. Fırsat eğitimi diyoruz biz bu durumlara. Fırsat eğitimi ne vardır? Bak, çocuğa ileride deprem olursa ne yapacağız? İleride bir olumsuz hayat olayı olursa ne yapacağız? Buna karşı hayatın böyle hep konfor alanını paylaşmak değil, hayatın sorumluluklarını da paylaşmak gerekiyor. Zorluklarını da paylaşmak gerekiyor. Bu paylaşmak için şu anda aslında bu deprem bizim çocuklarımızı olgunlaştırmak için bir fırsat. Yani geçmiş kuşaklar yokluk içinde olgunlaşıyordu. Şimdiki kuşaklar varlık içinde olgunlaşıyorlar. Onun için hayatta her şey yolunda gidecek, hiçbir şey kötü olmayacak diye bekliyorlar. Gerçekçi olmayan bir beklenti. Ama bu deprem ve pandemi bize hayatın şey yüzünü, biraz acımasız yüzünü evet. gösterdi. Evet. Hayatın böyle acıtan, zorlayan yüzünü gösterdi. Bu aslında bu yüzler bizim için, çocuklarımız için bir geliştiren travma diyoruz onun için bunlara.
Evet. Kıymetli hocam, zaman zaman okuyoruz, evet. dinliyoruz. Uzmanlar evet. söylüyor, çocuklarınızı prens ve prensesler gibi yetiştirmeyin. Çünkü hayat çok iyi, çok güzel değil. Hayatın acı gerçekleri de var. O zorluklara karşı hazırlıklı bir şekilde yetiştirin diye tavsiyelerde bulunuyorlar. Bu da çok mühim, altını çizdiniz.
Evet.
Bu zamanların kıymetini bilip evet. gerçekten dersler çıkartmamız gerekiyor.
Tabii, yani burada çocuklar bu nedenle, biz soğukkanlı olalım, çocuklar onu modelleme yapıyorlar, alıyorlar, ona göre öğreniyorlar. Ama ölümle ilgili yüzleşmek, tabii çocuğa anlatırken yine yaş durumuna göre hayat nedir, ölüm nedir, ikisini bir ele almak lazım. Hayatın anlamıyla evet. ölümün anlamı, yani hayatı bu arada böyle durumlarda hayata anlamla ilgili, hayatın anlamı nedir? Burada üçüncü dalga psikoterapiler var bizim kullandığımız. Amerika'da mindfulness dedikleri, İngilizce'de. Mindfulness yani farkındalıkla ilgili tedaviler. Bu 12 basamak var. O basamaktan bir tanesi de kişinin zihinsel sığınağının olması. Zihinsel sığınak, yüksek bir değere inanması bir kimsenin. Yüksek bir güce, yüksek bir iradeye, yüksek bir şeye, zekaya, varlığına inandığı zaman, çünkü bu evren, dünya, bu evrende sahipsiz, başıboş, kontrolsüz dolaşan bir gemi gibi değil. Bir gemi kaptansız olduğunu düşünün. O gemi ufak bir rüzgarda şey yapar, evet. devrilir, sürüklenir. Yani dünyada böyle, çünkü o kadar ki milyon senedir, dünya kaç milyon senedir 23 derece 27 dakika eğimle dönüp duruyor. Bir defa hata yapmadan dönüyor. Bunun bir dış irade, dış zeka, bunun olmadan dönmesi ya matematiksel aklımıza göre mümkün değil. Hatta bunun için fizikçiler şöyle diyorlar, acaba ya bizim göremediğimiz böyle buna Fermi paradoksu diye geçiyor bilimsel olarak. Fermi paradoksu. O paradoksta şu var, ya şu koca evrende gördüğümüz makrokosmosta dünya nokta gibi bir yer. Dünya bu kadar canlı ve neşeli, hareketli. Ama dünya gibi bir tane başka yok. O halde kendini bizim göremediğimiz yüksek bilgisayar teknolojisi bilen üstün topluluklar var. Onlar gelecekler bizi Amerika'yı Avrupalıların istila ettiği gibi dünya istila edecekler diyen şey var işte, Hawkins'in falan görüşü evet. vardı biliyorsunuz. Ya yani bu tarz. Onun için bu dış güç olmalı, ama buna karşı inanç sistemleri ne diyor? Kendini göstermeyen, dünyayı bir sınav olarak şey yapan, semavi öğretiler, dünyayı bir sınav olarak ele alan bir yaratıcı var. O yaratıcı sizi iyiyle de kötüyle de sınıyor. Bu dünyada amel var, hesap yok. Öldükten sonra da amel yok, hesap var diyor mesela tevhid inancında. Bizim inanç sistemimizde aslında kafamızdaki sorulara en iyi cevap veren, akla en yakın açıklama tevhid inancı açıklaması. Onun için biz mesela burada ölümle ilgili konuşurken bizim elimizdeki bu kaynağı çok iyi kullanabiliriz çocuğa. Yani bu hayat, dünyadaki hayat başka bir, ikinci bir enerji, başka bir enerji bandına geçiyoruz. Ölüm yok. Hatta benim öyle ilkokul birinci, ikinci sınıfta bir çocuktu. Çocuk, annesi babası vefat etti. Annesi terapiye getiriyor çocuğu. Çocuk birkaç defa geldi. Annesi de bir türlü babasının ne zaman gelecek diye devamlı soruyor diyor. Cevap veremedim diyor. Annesi sonra zeki bir insandı. Şöyle bir şey buldu. demiş. Ondan sonra çocuk sormamaya başladı dedi. Ya, baban uzun bir yolculuğa çıktı. O gelemeyecek ama biz ileride biz ona gideceğiz dedim diyor. Evet. Çocuk ondan sonra sormamaya başladı. Bu nedir aslında? Öldükten sonra hayat sürüyor. O iyi bir yere gitti. Biz de onun yanına gideceğiz tarzında çocuk uzun vadeli düşünerek şeyde kafasındaki anlamlandırmış oldu korkusunu.
Evet.
Yani onun için çocukları bu şekilde yaşına uygun böyle açıklamalar yapılabilir. Yani bu
kıymetli hocam, bu da, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde çok evet. güzel cennet tasvirleri var. Evet. Ailelerin bazıları çocuklarına cenneti anlatıyormuş. Sosyal medyada okuyorum. Çocuklar o zaman anne ben de cennete gitmek istiyorum diye tepki veriyorlarmış.
Evet. O da tabii ya ben böyle bir şekilde hatta bir çocuğa anne beni köprüden attı ben de cennete gideyim diyen şeyde çocuk da evet. rastladık yani. Onun için bunları anlatırken sınav olduğunu ama iyi şeyler yapanın gideceğini sadece onun şeyini anlatmak değil hayatın anlamlandırma anlatmasının böyle çocuk şey değil yani çocuk kandırır gibi anlatmamak gerekiyor. Yani bunun o iyicil boyutu da var kötücül boyutu da var hayatın. Evet. Yani biz hangi boyutunu beslersek o gelişiyor, o büyüyor. Onun evet. için biz iyicil şeyler yaparsak onun sonucunda bu evrenin yaratıcısı, sahibi Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İşte iyiler yaparsınız diyor. Mesela ilk Kur'an-ı Kerim neyle başlıyor? Fatiha ile başlıyor. Evet. Fatiha'da ne diyor? Sırat-ı müstakim diyor. Doğru istikamette gidiyorsunuz. Ve en sonunda ne diyor? Yanlış istikamette, dalalette gidenlerin olmayın diyor. Hı hı. Ve arada ne diyor? Yevmiddin diyor. Din günü var diyor. Din kelimesinin karşılığı ne? Lugatta bakalım hesap günü demek.
Evet.
Aslında hesap günü var. Yani iyiler yaptıklarının hesabını verecekler. Sınav günü gibi, final sınavı gibi. Ve şeyi verecekler, mahşerde verecekler. Ya yani bunu mesela Barış Manço çok güzel söylemiş o bir şeyinde, şarkısında. Mahşer var diyor, her şey çıkacak evet. orada diyor. Hı-hı. Yani onun gibi, yani orada çıkacak, orada iyi ve kötü her şey, hiçbir şey gizli kalmayacak. İyilikleri biz çoğaltırsak gideceğimiz yer böyle bir yer. Onun için evet. ya yani cenneti istiyorsan iyi şeyler yap diyecek çocuğa.
Evet. Kıymetli hocam,
evet.
bu konuda ailelerin üzerine düşen önemli vazifeler olduğu gibi öğretmenlerin üzerine düşen vazifeler de var. Öğretmenler çocuklara neler anlatmalılar, bu depreme karşı dayanıklı olmaları hususunda onlara nasıl psikolojik destek verebilirler?
Burada en önemli şey şimdi öğretmenlerin o çocukların yakın ailelerine iyi ilişkileri varsa, güvendeyim duygusu varsa çocuklarda sorun büyük ölçüde çözülüyor. Yalnız olmadığını hissederse büyük ölçüde çözülüyor. Daha sonra çocuklar, soru soran çocuklarsa eğer böyle durumlarda, deprem niye oldu, Allah bize bunu niye verdi, bunu bir ceza olarak verdi diye çok çıkıyor, okuyorlar. Evet. Bizim ne suç işledi ki Allah bunu ceza verdi diye. Halbuki Hristiyan kültürü ceza olarak söyler şeyi. Böyle hayat olay, kötü, negatif olayları. Yani bizim şeyimizde, inanç sistemimizde, Kur'an-ı Kerim'de Mevlana'nın dediği gibi Mevlana şey diyor, çoban diyor, sürü giderken diyor, sürüden ayrılanları taş atar. O taşı attıktan sonra diyor, yaralanan, yaralamak, acıtmak için atmaz onu taşı diyor koyuna. Hmm. O yani kurt kapmasın diye, yani yolunu kaybedip şey olmasın, kaybolmasın diye ona ikaz verir. Hayat olayları da yaşadığımız böyle negatif hayat olayları da bu şekilde ilahi uyarılardır. Bu şekilde düşünmek lazım. Burada hemen öz eleştiri yapıp ben nerede hata yapıyorum? Neden bu şeyden istikametten çıktım? Doğru yoldan çıktım tarzında yapıp kendini davranışını düzeltme için. Ya yani biz bunu aslında şey diyoruz. Yani bizim kültürümüzde nefis terbiyesi diye geçiyor. Bizde de psikiyatride duygu yönetimi diyoruz. Emosyon regülasyonu diyoruz. Duyguları kuralları oturtma, sistemi oturtma. Yani çocuklar duyguları nerede üzülecek, nerede kızacak, nerede ağlayacak, nerede neşelenecek? Bunun bir regülasyonu var. Bu regülasyonu öğretmek gerekiyor çocuklara. İşte bu fırsat bunun için. Bu hayat olayları. Bunun için büyüklere de aslında sadece çocuklar değil, bu yaşanan olaylardan herkes öz eleştiri yapıp maddi sebepler hep konuşuluyor bakıyorum televizyonda. Bu maddi sebepler, görünen sebepler, yeraltı falan hepsi doğru. Yani yapı, enerjinin birikmesi hepsi doğru. Newton kanunları gibi kanunlar bunlar. Hepsi doğru. Ama bu da manevi sebep var. Yani bu evrenin yaratan sahibinin vermek istediği bir mesaj olmaz mı?
Evet.
Evreni yaratan olay diliyle konuşuyor. olayları doğru okursan nasıl alırsın? Hani bana soruyorlar, depremi nasıl okuyorsun? Psikolojik, tabii kendi açımdan. Bir ilahiyatçılar da depremi böyle okumalı. Yani bir ceza olarak okumamalı depremi. Sadece ilahi uyarı, kendimizi bir nevi şey gibi, artık anlamlandırma dönemine geçtik. 3 haftayı geçtiği için artık yavaş yavaş bu manevi boyutunu da, kader boyutunu da düşünmek gerekiyor. Yani ilk başta kader planını düşünmek doğru değildi. Şimdi yavaş yavaş bunu yapıp, ama öz eleştiri yaparak, başkalarını yatıştırmak için, o deprem bölgesindeki yatıştırmak için kader planı dersek, bu sefer onlar da kaderi isyan oluşur. Onun için burada benim burada kader bana ne mesaj verdi diyerek düşünmemiz lazım. Empati yaparak dinlememiz lazım. Deprem bölgesilerin duygularını paylaşmamız lazım. Duygularını paylaşalım, onların çektiği acıyı anladığımızı söyleyelim, yanında olduğunu hissettirelim, bu yeter. Onlara nasihata, konferansa gerek yok, vaaza gerek yok şu anda. Yeri teper. Onların yanında olduğunu belirtelim, ama bunun dediğim şey, anlam boyutunu katmayı yavaş yavaş, yani o depremde ve sorgulu soran kişilere söylenir o da. Sormayana hiç bu konulara girmemek gerekiyor.
Evet. Bu depremlerden almamız gereken maddi ve manevi dersler var. Öncelikle bu deprem neden başımıza geldi ve bundan sonra biz ne yapmalıyız, bir boyutu. Bir başka boyutu da 1999 depremin. Evet. Onun üzerinden acaba yıllar geçti, ders alabildik mi? Bu büyük depremden de ders alıp da şehirlerimize buna uygun şekilde imar edebilir miyiz sorusu.
Yani görünen sebepler, görünmeyen sebepleri incelerken ben geçenlerde bir istatistik şey yaptım, bir gelişmişlik istatistiği Türkiye'nin. Ben baktım, o Kocaeli bölgesi şu anda gayri safi milli hasılada deprem öncesine göre deprem sonrasında daha büyük bir büyüme göstermiş. Türkiye'nin genelinde. Aslında o bölgedeki insanlar depremi yaşadılar. İşte 20 bine yakın insan vefat etti. Birçok bina yıkıldı. Ama o bölgeyi kamçılamış bu. Daha büyük gelişme olmuş. 20 sene sonra. Kocaeli bölgesinde. Ya aynı şey niye burada olmasın ki? Tabii. Onun için burada hiç ümitsizliğe, karamsarlığa düşmesinler. Daha çok zaten devlet yanlarında. Daha çok şu anda yaraları tamir ederek küllerin içerisinden yeni bir Malatya, yeni bir Kahramanmaraş, yeni bir Hatay çıkarırız biz.
İnşallah.
Ya büyük milletiz biz inşallah.
Evet, hep birlikte inşallah bu zorlukların üzerinden, üstesinden geleceğiz. Kıymetli hocam, bir de çocuklara asla söylenmemesi gereken mevzular var. Bunları nasıl özetlersiniz? Neler söylenmemeli çocuklara?
Ya çocuklara tabii böyle durumlarda onların yani yaş grubuna uygun olmayan şeyler söylememek gerekiyor. Korkutucu, böyle dehşete düşürücü, böyle abartılı işte şeylerle, yani hikayelerle. Burada çocuğun kişiye göre değişir bu. Burada tek doğru yoktur. Çocuğun altyapısına göre, zihinsel seviyesine göre değişir. Burada yani çocuğa karşımıza alıp konuşmak şeklinde değil de böyle bir yol arkadaşı gibi, sohbet gibi konuşmak gerekiyor. Yol arkadaşı gibi yani. Böyle bir şey oldu diyorum. Televizyon hiç seyretmemek değil. Günde belli bir süre verip depremle ilgili haberleri yarım saat seyredeceğiz. Tamam mı? Tamam diye. Evde herkes bir anlaşma yapacak. Herkes ona uyacak ama. Böyle. Evet. Bunun gibi hep beraber, yani eğer o çocuk okul öncesi ise tek başına seyretmesin deprem haberlerini. Yanında büyükler olarak ebeveyn gözetiminde seyretsin. Yani tek başına olursa anlamlandıramadığı için o ağlayanları, göçük altında kalanları gördükçe çocuk şey yapar. Hayat güvenilir değil de duygusuna kapılır. Onun için kötü haberi vermenin bile usulü var ona göre. Evet. Yani bunu, yani birisi hasta olduğu zaman, bir yakını bir şey olduğu zaman kötü haberi vermek bile önceden onu zihinsel olarak hazırlamak gerekiyor. Bunun için burada eğer çocuğa kötü bir haber verilecekse, bir yakını vefat etmişse, yani onu da böyle kötü habere vermenin yani şeyine göre, usulüne göre böyle durumlarda önce böyle şeyler yapılır. İşte onunla ilgili konular açılır, konuşulur vesaire. O nerede, şurada, ölüm nedir, ne değildir vesaire diyerek ondan sonra o da böyle bir şeyde tarzında öyle bir yere gitti tarzında çocuğu zihinsel olarak hazırlayarak sohbet içerisinde vermek gerekiyor. Pat diye söylenmez şeyler.
Bu çocuklarımızın yürekleri çok naif. Söylemlerimizde kontrollü olmalıyız. Onları korkutmamalıyız, incitmemeliyiz. ailelere, büyüklere çok vazifeler düşüyor.
Tabii.
Siz de çok kıymetli bilgiler verdiniz, tavsiyelerde bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza
rica ederim,
katıldığınız için.
Rica ederim. İyi yayınlar. İyi
çok sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Sevgili
dinleyicilerimiz, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan telefon hattımızdaydı. Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımıza Söz Uçar köşemizde devam ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi sizleri güzel bir kitapla buluşturuyoruz. Bu haftaki kitabımız Osmanlı Medeniyetinin İzinde Kırkşehir Portresi, yazarı Fahri Tuna şu anda telefon attığımızda. Sayın Tuna merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok şükür. Tabii üzümlü günlerden geçiyoruz millet olarak. Ne yediğimizden 20 gündür bir şey anlıyoruz, ne içtiğimizden. Karnımızın doyduğuna utandığımız, sıcak yatağımıza uzandığımızda mahcup olduğumuz günlerden geçiyoruz.
Evet.
Ama inşallah tez zamanda bu badireyi de atlatacağız. Buna hiç şüphemiz yok.
İnşallah hep birlikte güzel günlere kavuşmayı ümit ediyoruz. Bunun için dualar ediyoruz. Kitabımıza geçmeden önce sizi tanıyabilir miyiz?
Tabii. Ben aslında endüstri mühendisiyim. 63 yaşındayım. Edebiyatın portre dalıyla ve biyografi dalıyla ilgileniyorum. 9'u biyografi, 5'i portre, 14 kitabı olan bir yazarım. En son bu sene 3-4 ay önce de Hece'den Kırklanmış Portreler diye bir 5. portre kitabım çıktı ve Eskader'den de 2022 yılın portre kitabı ödülü aldı. İşte böyle kalem oynatmaya çalışan bir edebi meczup diyelim.
Ne güzel. Kaleminiz keskin olsun. Nice kitaplar yazmanız dilekleriyle. Şimdi Kırkşehir Portresi diyorsunuz ya, 40'ın da bir tasavvufta anlamı var değil mi sanki? 40 böyle kırklar meclisi, 40 yaşına girmek, kırklanmak, hep böyle kırklar geçer. Özel bir anlamı var mı bunun?
Tabii ki. Benim hem 42. diye bir otobiyografi kitabım var. Kendi hayatımı anlatan. Hem Kırklanmış Portreler diye yeni çıkan bir kitabım. Bir de bu sizin bugün konu edeceğiniz Kırkşehir Portresi. Kırk
evet.
Bizim Orta Asya'dan beri hem İslam kültüründe hem Türk kültüründe çok olumlu bir çağrışım biliyorsunuz. Üçler, yediler, kırklar bir tarafı siz de vurguladınız. Bir taraftan kırklanmak, arınmak anlamında, paklanmak, temizlenmek anlamındadır. Bu tarafı da bir başka olumlu. Kırk aynı zamanda Efendimiz'e Risaletin, peygamberliğin geldiği yaş olarak da artık olgunlaşma yaşıdır. Bu anlamda 40 çok olumlu bir çağrışım
evet.
diye 40 uçurmak vardı mesela değil mi?
Evet.
Biraz da bu nedenle tercih ediyoruz.
Peki. Kitabın kapağı da çok hoş. İki farklı portre var. Üst tarafta bir cami görüyorum. Bedesten gibi bir yer var. İnsanlar toplanmış. Bir Osmanlı sokaklarını andırıyor. Alt tarafta da yine boğaza nazır yalılar var, tekneler var, sandallar var, insanlar var üzerinde sandalın. İki farklı figürle karşılaşıyoruz burada. Neden böyle bir portre seçtiniz? Anlamı var mı?
Tabii bunu Hay Yayınları'na çok teşekkür ediyorum kapak ve kitap için. Yayıncımın editörü İsmail Keskin Bey tercih etmişti bu kapağı. Onun tabii asıl takdir ve teşekkürü ona etmeliyiz. Bu vesileyle onu da buradan anmış olalım. Tabii yani Osmanlı medeniyetin izinde Kırkşehir Portresi. Yukarıda Osmanlı'nın klasik güzel mimarisinden bir örnek. Aşağıda yine ev mimarisinden, şehir mimarisinden. Dolayısıyla yani bir özeti gibi, bir anlamı gibi bir Bu anlamda bir iz düşümü gibi kitabım. Bu tercih edildi. Çok teşekkür ediyorum takdirinize ve bu tercih için İsmail Keskin.
Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz biz de. Bu kitabın birinci baskısı Haziran 2019'da yayımlandı. İkinci baskı da Ocak 2020 yılında yayımlandı. İçine baktığımız zaman 40 şehir içindekiler kısmında İstanbul, Ankara, Bilecik, Bursa diye devam ediyor. Bunların arasında yakın zamanda yaklaşık 20 gün önce büyük bir deprem yaşadık. O illerimiz de var. Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tarsus. İsterseniz Tarsus'tan başlayalım mı? Tarsus nasıl bir şehir? Siz nasıl anlattınız?
Tabii ki. Şimdi şunu söylemeliyim. Bir defa bu bizim deprem gören bölgelerimizin her birisi güzide şehirlerimiz. Tabii bugün büyük oranda yıprandılar. Çok kaybımız var. Onlara canı gönülden rahmet diliyoruz. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz.
Amin.
Büyük bir darbe aldı bu şehirlerimiz. Bunların içinde Tarsus, bereketin ve sükunetin başkenti olarak ben görüyorum. Bereketin ve sükunetin başkenti. Hakikaten çok güzel bir ovada ve çok huzurlu bir yer. Danyal Peygamber'in de Aleyhisselam'ın da şehri biliyorsunuz orası. Hatta bu sanıyorum Hristiyanlığın bir kolunun işte St. Paul'ünün de ordusu olduğu söylenir. Enteresan bir yer. 40 kaşık bedesteninden tutun da kültürüne kadar, kaynarına kadar, her yerine kadar çok güzel, çok bereketli, çok huzurlu bir şehrimiz. Sanıyorum depremde büyük oranda yara almadı. Yani Adana'ya yakın olması, bölgeye yakın olması hasebiyle bir nebze yara aldıysa da diğer bir Maraş ve Hatay'a oranla daha ucuz kurtulduğunu duymuştum. Onunla teselli buluyoruz şimdi.
Evet. Danyal Peygamber'in kabri Tarsus'ta mı?
Doğrudur.
Evet. Evet. Nasıl bir şehir yani sizce yerin, Tarsus?
Yerin altı da, yerin üstü de bereket kokan bir şehir Mustafa Bey.
Evet.
Hamur, huzur, bereket, hoşgörü ve mutluluk şehri aslında. Huzur yüzü diyebiliriz. Ben ona öyle diyorum. Huzur yüzü aslında bir bakıma Tarsus bu anlamda. Çok sevilen gül şehri, güller şehri, gül kokulu şehir Tarsus. Yaşayan bir şehir, yaşanan bir şehir, çoğalan şehir, çoğaltan şehir. Hı hı. İnsanı çağal çağal bir yer orası. Bereketin ve sükunetin şehri gerçekten.
Evet.
Bol şehir, bolluk şehri. Bereket akıyor. Altı üstünden zengin, dünü bugünden derin, görünmeyeni, görünenden renkli bir şehir aslında Tarsus. Dört bir yandan bir makamın, bir minarenin, bir tarihi eserin aklımızı başımıza almamızı haykırdığı güzel bir şey yani.
Öyle pek çok dine mensup insanın bir arada hoşgörü içerisinde tabii, yaşadığı tabii, bir tabii. Şehir aynı zamanda değil
tabii,
mi?
Tabii tabii minareyle çan kulesi yan yana mesela. Hiç kimse kimseyi sükunet dememin sebebi o zaten. Yani evet. Huzur var, hoşgörü var, saygı var. Aynı zamanda bereket var, bolluk var. Yani ovada. St. Paul bu Katolik Hristiyanlığın babası biliniyor yani başı biliniyor. Bir mezhebin kurucusu. Bizim İmam-ı Azam Ebu Hanife'miz yine hatırlatan diyelim. Onun ayarında olamazsa İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Yunus Emre benim görüşüme göre Mustafa Bey liselerde bir dönem birisi bir dönem diğeri okutulması ders olarak okutulması gereken insanlar. Ama yani onu kolay anlaşılsın diye mukayese edilsin diye söylüyorum.
Evet. Kırkşehir portresinde deprem bölgesinden yine bir ilimiz var. Malatya. Malatya'yı anlatıyorsunuz. Bugün evet. Yine sarsıldı. 5,6 büyüklüğünde bir depremle. Sayın yapımcım da yazdı. Bölgede bugüne kadar artçı sayısı 10.282'ye ulaşmış. Sürekli sallanıyor. Malatya hakkında neler söylersiniz?
Malatya 2001 yılında Gölcük depreminin yıl dönümünde 17 Ağustos 2001'de bizi bir paneli davet etmişlerdi. Bu arada ben Adapazarlıyım. 99 depremini yaşamış insanlardan birisi olarak konuşuyorum bir tarafıyla da.
Evet.
Bizi davet etmişlerdi. Ben de panelistlerden biriydim. Burada yakında deprem olacak göreceksiniz demiştim. Sonra 3 gün sonra biz geldikten sonra bir deprem olunca vay o zaman 40 yaşında filandım. Aa çocuğa bak adam bilmiş falan gibi helal olsun demişler. Halbuki öyle değil Mustafa Bey için. Hiç öyle değil. Ben mühendisim tamam ama ben deprem uzmanı, jeofizik mühendisi değilim, yer altını bilmem. Sadece tecrübe olarak. Profesör Doktor Ahmet Bey var ya, bildiğimiz Ercan. Evet. Onunla bir röportaj yapmıştım o günlerde. Şöyle bir şey söylemişti Ahmet Bey. Deprem, ben dedi Allah'a inanan bir bilim adamıyım. Deprem, yeryüzünde Cenab-ı Allah bir düzen kurmuş. Belli aralıklarla yeryüzü kendini yeniliyor ve depremin olduğu yerlerde göller, denizler, nehirler, dereler, akarsular, yaylalar, ovalar, kapıcalar olur. Deprem mavi ve yeşili bereketi getirir. Deprem bir ödül ama sadece ovalarda 2 kat, yüksek yerlerde de 3-4 katı, 5 katı geçmeyen yapılaşım gibi böyle basit bir formül söylemişti. Bunu 21 sene önce yaptığım röportajda söylemişti. Ben orada buna güvenerek deyince, bakın burada nehir var. Battal Gazi'nin hemen biliyorsunuz yan tarafı Açlık Barajı, nehir zaten. Fırat Nehri. Ben ona güvenerek yani azıcık o ipuçta söylediğimde çocuk bildi falan demişler. Aslında hadisenin özü şu. Biz birinci derecede deprem kuşağı olan işte Kuzey Anadolu fay hattı, sonra aşağıya Suriye'ye doğru inen işte Maraş ve Hatay'dan geçen birinci derece buralarda. İkinci derecede, üçüncü derecede yerlerimiz var. Ya zaten biz bununla karşı karşıyayız. Basit bir kuralı var. Ona göre uygun yapılaşacağız. Buna dikkat edemedik. Malatya'ya gelince hasreten gülüşün, oluşun, varışın adı diyorum ben oraya. Gülüşün, oluşun, varışın adı. Medeniyet alemini iki büyük insan armağan etmiş mesela orası. Niyazi Mutlu ve Seyit Battal Gazi. Malatya tarihtir ilkin. Tarihidir, tarihledir, tarihçidir. Malatya dündür, bugündür, yarındır. 3 zaman diliminde aynı zamanın içinde yaşar, yaşanır, yaşatır Malatya. Akıl kadar gönül, zarf kadar mazruf, doğu kadar batı aslında. Bunu söylemek istiyorum. Hakikaten güzeller güzeli. Muhtular güzelden yani Cenab-ı Hak'tan ve Efendimiz'den muhtular sunan yeryüzüne bir güzel şehir. Ama bugün tabii çok hüzünlü. İnşallah birkaç yıla kalmaz. Bu çalışkan millet, bu devletimiz ve milletimizle el birliği içerisinde göreceksiniz. Birkaç yıla kalmadan bu yaraları saracağız ve eski güzelliklerine yavaş yavaş kavuşacak diye düşünüyorum. İnşallah. Zira Malatya birdir, birledir, birdendir. Bu bir kavram, Allah manasını kullanıyorum gönderme. Ve inşallah hep böyle kalacaktır. Fethi Gemuzluoğlu bütün bir Anadolu gençliğini avucunun içinde terbiye ederken Fırat kıyısından Battal Gazi ruhu üfürmüştür aslında bize. Malatya diridir, diriliktir, diriliştir. Malatya hem kemalatın, hem kemiyetin, hem de keyfiyetin adıdır Mustafa Bey bana sorarsanız. Hı hı. Malatyalı Fahri tüm Türklerin benim adaşım. Tüm Türklerin, tüm Türkülerin dili olmuş da öyle terennüm etmiş gelmiştir. Malatya, Malatya bulunmaz eşin derken bu naif ve zarif medeniyete gönül veren her hisli yürek Malatyalı Fahri'ye şahit gelecektir.
Ben de tam ben bu burayı... güzel türküyü ifade edecektim. O kadar güzel söylediniz ki. Malatya, Malatya bulunmaz eşin diye güzel bir türkümüz de var.
Evet, Malatya eşi benzeri bulunmayan şehrimizdir bizim Mustafa kardeş. Malatya gülüştür, oluştur, varıştır ve bu güzelliğin adıdır.
Evet. Ve Malatya denilince 3 isim geliyor akla. İsmet İnönü, Turgut Özal ve Kayısı, değil mi?
Doğru, doğru. Ben uzatmayayım da onları söylemek istemedim. 2 önemli cumhurbaşkanı, birisi kuruluşta yer almış bir cumhurbaşkanımız. İkincisi ise yani Atatürk'le beraber birlikte bulunduğu için, başbakan olduğu için söyledim. Yine Turgut Bey gibi rahmetli, ülkemizi dünyaya açan, hem doğuyu hem batıya açan bir güzel insanın şehri. Hakikaten bereketli, aynı zamanda kayısıdır yani altın rengi. Kayısı. Ben bir de Malatyalılarla beraber büyüdüm. Benim hala semtimde Malatyalılarla yakın dostlarım hep Malatyalılar. Ben askerde falan o kadar çok gitmediğim, görmediğim Darende'yi anlatırdım ki mişmişleri var mesela. Suları ayrı güzel, türküleri ayrı güzel. İnsanı da hoştur çok Malatya'nın. İnşallah şu Bahadire'den de yavaş yavaş kurtulacaktır diye ümit ediyorum, dua ediyorum.
İnşallah. Sayın Tuna, depremden etkilenen illerimizden birisi de Gaziantep. Gastro Loji gıda üzerine tanınan memleketimiz Gaziantep. Gaziantep hakkında neler söylersiniz?
Tabii Gaziantep deyince ben lezzet veriyorum ve lezzet cenneti diyorum ve insan cenneti diyorum. Tanıdığım bütün Antepliler hep güzel insanlar. Bir taraftan da bir lezzet cenneti. Antep bolluk tabii, bereket, zenginlik, cömertlik, vatanseverlik, yiğitlik. Yani Antep denilince tabii akla ilkin Şahin Bey gelir. Sonra Molla Mehmet yani Karayivan gelir. İstiklal Harbi gelir. Fransızları Antep'i işgali gelir. Kahramanlık, fedakarlık, vatan sevgisi gelir. Yavuru, kafirlere atış, yemiş, yok ediş gelir. Almacı pazarında hissederim ben kendimi Antep deyince Mustafa Bey. Çeşit çeşit rengarenk sebze, meyve kuruları görürüm. Sonra az yukarısındaki Bakırcılar Çarşısı'nda hissederim. Esmer, Karayaz, Mert, güler yüzlü, tok gözlü, tok sözlü esnaflar arasında yürürüm. Çok severim. Ali Nazik gelir mesela akla Antep gelince. Mümin, mütevekkil, gösterişsiz insanlar gelir benim aklıma. Tartıları tabii özdeştir. Şırnak tatlısı.
Evvela her baklava.
Her şehrin malum bir tatlısı öne çıkar. Evet. İşte Urfa şırnak tatlısıdır. Balıkesir höşmelimdir. Konya saç arasıdır. Erzurum kadayıf dolmasıdır. Adapazarı kabak tatlısıdır. Çanakkale peynir helvasıdır. Peki Antep nedir? Baklavanın başkenti. Evet. Değil mi?
Evet.
Bir de Ezo Gelin türküsü gelir. Yüreği yakar bizim. Ezo Gelin benim yakın dostum, mühendislik öğrenciliği yıllarımdan arkadaşım Orhan Bozgey'in yani onun babasının halasıdır. Zöhre'dir asıl adı biliyorsunuz. Yürek yakan hadisedir. Bir evlilik olmuş Suriye'ye oradaki Türkmenlere. Biliyorsunuz hadiseyi. İzleyicilerimiz de biliyorlar. Tekrar uzun uzun onları üzmek istemem ama şehirler biraz da sevdiğim insanlarla kaimdir benim için Mustafa Bey. Orhan Bozgeyik yakın dostum. O da işte İhsan Ağcan yine aynı aileden. Yani medeniyet, tarih ve adamlıktır benim için biraz da Antep. O anlamda Antep'i çok severim. Kalesi ayrı güzeldir. Antep'in mozaik müzesi ayrı güzeldir. Dönenler tekkesi vardır. Mevlevi insanın başını değil gönlünü döndürür. Huhular eşliğinde sema ede ede göküsüne ulaştırır sizi. Ruhi hazlar cennetindesinizdir. Sadece baklavası, kebabı değil. Mutfağındaki birbirinden farklı çeşit çeşit yemekler ayrı lezzet sunar. Özün, sözün özü Mustafa kardeş. Evet. Antep, Güneydoğu'nun lezzet cennetidir. Lezzet kadar insan cenneti. Yiğitler cennetidir benim gözümde.
Kitabınızda da yer vermişsiniz. Gaziantep bir sevda şehridir, sevdalar şehridir, evet. Sevdalılar şehridir. Evet. Ve türküsünü burada nakletmişsiniz. Antep'in kalesine astılar fermanımı. Aman aman aman aman aman astılar fermanımı. Urfa Mardin neylesin kestiler fermanımı. Aman aman aman aman kestiler fermanımı. Seven ölür yar için, can verir canan için. Seni sevdiğim için yar kestiler fermanımı. Başım gitse boynumdan vazgeçmem bu sevdadan. Aman aman aman vazgeçmem bu sevdadan. İki koldan bir yandan yar kestiler yollarımı. Seven ölür yar için, can verir canan için. Seni sevdiğim için kestiler yollarımı, diyorsunuz.
Tabii türkü. Yahya Kemal'e sormuşlar merhuma. Batırlar 30'lu yıllarda. Sizin romanınız nerede diye. O da şahane bir cevap vermiş usta. Bizim romanımız türkülerimizdir diye. Evet. Aslında biz türkü söylemeyiz. Türküler bizi söyler. İşte bu türkülerde bir gün GAP Kültür Birliği'nin başında danışman olarak o bölgede görev yaptım. Çok sevdiğim bir mevduayım. Bu İlkan şehirlerin çoğuna yaşadım. Yani ruhunu yaşadım. Yaşattılar bana. O yüzden ayrıca üzülmüyüm. Şimdi Birecik'ten, Urfa Birecik'ten beni Mardin'e götürüyorlar bir gece. Sabaha kadar neredeyse bir 4-5 saat yolculuk yaptık. Gece 12'den sonra. Bu okuduğunuz türküyü İlk o zaman duymuştum işte 2010 yılında. Sabaha kadar aynı şeyi değiştirdim. Tekrar tekrar. O kadar mükemmel bir şehirdir ki. Evet. Sevdalar şehridir. Sevdalılar şehridir. Antep bir tarafıyla da.
Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son öyle birkaç dakikayla birkaç kelimeyle de Şanlıurfa'yı konuşalım mı?
Tabii.
Yedi güzel adamın şehri Şanlıurfa.
Tabii, ne demek. Şimdi benim için biraz da söylemiştim size. Şehirler biraz da insanlardır demiştim, biliyorsunuz. Orada benim Talat diye bir arkadaşım vardı. Çok severdim. Maalesef geçen sene rahmetli Rahman'a uğurladık onu.
Allah rahmet eylesin.
Ona demiştim ki ya ne güzel ya Talat sizin şehriniz. Ne oldu dedi. Ya yedi peygamber çıkarmışsınız dedim. Abi dedi bu hiç övünülecek bir şey değil. Niye Talat dedim, ne güzel işte. Biz tabii uzaktan bakıyoruz ya Mustafa Bey hadiseye. Abi evet. Dedi Allah Kur'an'ında sapıtmış kavimden, yoldan çıkmış kavimlere peygamber gönderiyorum diyor. Evet. Bizim dedi pek de iyi bir şey, işte insanlar olmadığımız anlamına geliyor. Yedi peygamber gelmek zorunda kalmış diye böyle bir kara mizah yapmıştı. Evet. Ama tek tesellimiz şu an Hazreti Muhammed Efendimiz'in son peygamber olması, bir de artık sapıtmayacağız anlamında diye girişmiştik rahmetliyle. Tabii ben yedi güzel adam derken tırnak içinde yedi peygamberi söylemiştim. Asıl orada mesela Ruh'a, Urha, Urfa oradan gelmiş.
Evet.
Ruh'a lezzet veren, huzur veren, sürur veren şehir aslında Urfa. Yani yeryüzünde mi, gökyüzünde mi, bu dünyada mı, öbür dünyada mı, Türkiye'de mi, Arabistan'da mı, biraz karıştırıyoruz aslında. Hı hı. Orada yani oranın Mekke'nin bir mahallesinin, Medine'nin bir yoldaşı mı, Halep'in arkadaşı mı, Şam'ın akrabası mı, Bağdat'ın çiledaşı mı, Kahire'nin sırdaşı mı? Belki hepsi bunlarla beraber, ama mazlum şehirdir, mağdur şehirdir, mahbub şehir. Yine de mesrur ve mağrur şehirdir Urfa. Türk'ün, Arap'ın, Kürt'ün iç içe, omuz omuza, gönül gönüle yaşadığı, yaşatıldığı, yaşanıldığı şehirdir. O Talat abi bir grup götürmüştüm batıdan, bir otobüs. Bizi üç gün çok güzel gezdirmişti. Bir ressam, bir entelektüel de aynı zamanda. Güneydoğu Life dergisini de çıkartıyordu. Bir gün birisi sordu, bizim bu taraftan böyle işte ulusalcı kafada birisi sordu. Talat Bey siz ne milletsinizdir diye sordu, böyle bir gaflet ve dalalet içerisinde. O da harikulade bir cevap verdi. Efendim dedi, benim babam Arap, annem Kürt, babaannem Amasya Türkmeni. Bende üç tane millet var. Beni içe yukarıdan aşağı mı döneceksiniz, soldan sağa mı döneceksiniz?
Evet.
Allah aşkına dedi, bizim Urfa'nın ırk kavramı yoktur. Burada Urfalıdır herkes. Ve herkes Müslüman bir bütünlük içindedir. Kimse kimsenin ne ırkına bakar. Orada büyük bir ders vermiş. Urfa tam da budur işte. Yani bir güzellikler şehri. Türküsü de onu demiyor mu zaten? Urfalıyam ezelden, göğünüm geçmez güzelden. Güzel şehir, güzeller, güzellikler şehri. Yedi peygamberimizin şehri. Yedi güzel adamın şehri.
Evet. Urfa. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik.
Aslında ben çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey, konuk ettiğiniz için.
Estağfurullah. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle.
Kadim şehirlerimizi bir nebze hatırlatabilmişizdir, sevdirebilmişizdir.
İnşallah. Çok sağ olun, görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Çok teşekkürler, selamlar, muhabbetler.
Selamlar bizden. Sevgili dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizin bu haftaki konuğu yazar Fahri Tunay'dı. Osmanlı Medeniyetinin İzinde 40 Şehir Portresi kitabı üzerine sohbet ettik ve böylelikle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.